PKBU Podcast'in bir başka bölümüyle daha beraberiz. Yine Kaliforniya'da her zamanki gibi ben Samet, mikrofonun bir ucunda. Diğer ucunda sevgili Nazım Cihan'ım İstanbul'larda bizimle birlikte. Merhabalar Cihan'ım. Ne var ne yok?
Merhabalar Samet'ciğim. Yoğun ve yorgun bir günün ardından senin karşında, hatta podcast dinleyicilerinin karşısındayım. Sende ne var ne yok?
Bizde de fazla bir şey yok. Biz de yorgunuz birazcık ama bu vesileyle sana Cem Karaca'nın Yorgunum şarkısını armağan etmek istiyorum.
Çim sulayarak mı yoruldun?
Biraz erken kalktım, biraz içerik ürettim diyelim. Biraz da dünün yorgunluğu vardı işten dolayı. Bugün de dediğin gibi birazcık böyle çim, yani dinleyenler aklında veya hayalinde bu Amerika'da çim biçerin üzerine oturup da traktör gibi süren dayıları hayal etmesin, öyle bir aletim yok.
Yani duyan da sanki elinde bir cımbız var ve otları tek tek yoluyormuşsun gibi anlayacak. Tabii ki sevgili dinleyen böyle bir şey yok. Samet Batı'nın bütün teknolojik aletleriyle karşımızda duruyor. Bugün değişik bir konuyla sevgili dinleyenlerin karşısındayız Samet'ciğim. Ta ben belki de podcast'imizin 50 bölümlerine bile gelmemişken daha 32. bölümde konuşmuş olduğumuz Nostradamus'un Kaçık Hayatı bölümünün devamı niteliğinde olacak ve başka bir perspektiften bakacağımız Baba Vanga bölümüyle sevgili dinleyenin karşısındayız.
Yani şey diyebilir miyiz? Daha biz pişmemişken podcast'i yavaş yavaş kıvamını getirirken yaptığımız bir Nostradamus'un Balkanlar versiyonunu şimdi daha tecrübeli bir şekilde yapıyoruz diyebilir miyiz?
Ya hem öyle diyebiliriz. Hem de Nostradamus'un tarihi bir tarafı da var. Çünkü yıllar yıllar önce hayatını kaybettiği için biraz ütopik bir tarafı var. Ama Baba Vanga biraz daha bizim yüzyılımıza yakın yaşamış. Hatta çok uzun zaman önce de hayatını kaybetmemiş bir karakter olarak hali hazırda daha güncel gibi.
O tarafın, yani o tarafı bile kendi başına çok ilginç bir durum aslında. Bu kadar günümüze yakın bir zamanda böyle birinin halk içinde efsaneleşmesi diyelim. Çünkü biliyorsun her zaman senle ben tedbirli yaklaşıyoruz bu konulara. Birazcık bu işin içine girmeye çalışıyoruz, irdelemeye çalışıyoruz. Mesela yine senin bahsettiğin gibi Nostradamus'a yazılı bazı bıraktığı şeyler vardı.
Evet,
ki bu çok
var.
Büyük. Yani bu çok büyük bir unsur onu konuşurken.
Evet.
Şimdi Baba Vanga'ya gelelim. Küçük bir kızken, 12 yaşındayken işte bir fırtına çıktığında hortum onu kaldırıyor, çeviriyor. Bir şekilde bir yere fırlatıyor ve bulunduğunda gözleri kapalı bir şekilde, hasar görmüş bir şekilde, acılı bir şekilde bulunuyor. Hani buradan bile, bu bahsettiğim giriş cümlesinden itibaren buradan bile bir efsaneye dayalı, yazılı
evet.
yazılı unsurlardan ziyade kulaktan kulağa, dilden dile dolaşan hikayelerle bu bölümü anlatacağız. Onu da dinleyicinin farkının olması açısından, yani onun bile neden gözleri kapalı ve hayatın geri kalanını öyle geçirdiğine dair efsanesi veya anlatılan hikayesi diyelim. Bu hortumun onu kaldırması, bir şekilde bir yerleri sürükleyip bırakması ve orada küçük bir kız olarak bulunması diye giriş yapabiliriz aslında.
Ya diğer taraftan da kayıtlara baktığın zaman o tarihte bir kasırgada görünmüyor. O da başka bir anekdot. Baba Vanga, tabii ki gerçek adı Vangelia Pandeva Dimitrova. 1911 yılında Osmanlı İmparatorluğu topraklarında bir tüp bebek olarak doğuyor. Ailesi onun yaşayıp yaşayamayacağından emin olmadığı için önce ona bir isim vermemiş. Daha sonra bakmışlar ki bu kız yaşayabiliyor. İsim vermişler.
Erken ama doğmuş işin... çünkü sanırım değil mi?
Evet, yani sonuçta hani prematür olarak doğmuş ve o dönemlerde de çok herhalde 50-50 olan bir hayatı var. Yani bu yüzyılda öyle bir sıkıntı yok. İsim verdiler ailesi kendisine. İşin garip tarafı, hayatından şüphe ediyorlardı baktığın zaman. Ama ailesinden çok daha uzun bir hayat sürmesi de diğer bir anekdot olsa gerek.
Çocukluğundan sonraki yıllarını 1930'larda da akciğer zarı iltihabı diye bir teşhis konuyor kendisine. O zamanlarda tedavisi çok zormuş bu hastalığın ve kendisinin yine yaşama şansı verilmiyor kendisine doktorlar tarafından. Yani bu ikinci defa ailesinden sonra bu sefer tıp dünyasının ona çok hayatta kalma şansı vermediği ikinci kez bir durum oluyor. Bunun da üstesinden gelmesini, yani iyileşmesini, yaşamasını da tabii ki de ileride az önce bahsettiğim efsaneleştirmede kullanıyorlar. Hani bunu da yendi, bu bile onu alt edemedi diye, ama tabii ki de alakası yok. Yani sonuçta Baba Vanga'nın da hayatının sonuna geldiğimiz bölüm sonunda böyle şeylere yenme gibi mistik bir gücün olmadığını göreceğiz ölüm sebebini bulduğumuzda. Diğer ilginç şey de bu geleceği görme babındaki yerlere gitmeden önce İkinci Dünya Savaşı sırasında da bir asker onun kasabasına geliyor. Orada tanıştıktan sonra da bu askerle evleniyorlar ve 20 yıl evli kalıyorlar. Hatta eşi onun yine senin dediğin gibi eşi de ondan önce vefat ediyor. Yani 1960'ların başında aşırı alkol tüketiminden dolayı eşini de kaybediyor. Yine kendisi hayatta kalıyor, devam ediyor yaşamaya. Yani böyle ilginç bir hayatı başlıyor. Aslında dediğin gibi Osmanlı zamanında dünyaya geliyor, sonra için içine Sovyetler girecek, sonra Bulgaristan girecek, şu girecek falan. Çok böyle çalkantılı bir dönemde hayatını bir şekilde sürdürmeye çalışmış bir bayan ama kendi içinde çok fazla da saygı görmüş birisi. Onun da sebeplerine şimdi beraber geleceğiz zaten.
Aslında 2. Dünya Savaşı yıllarında ünleniyor kendisi ve 30'lu yaşlarında bu falcılık olaylarına başlamış. En belki de ünlendiği zaman dilimi dediğim 2. Dünya Savaşı'nda onu ziyaret edenler cephelerdeki yakınlarının sağ olup olmadığını soruyorlarmış. Ve Wanga'nın vereceği cevabı da böyle sabırsızlıkla bekliyorlarmış. Bayağı yoğun bir ziyaretçi akınının başladığı zamanlardan bahsediyorum. Ya o kadar ünlenmiş ki 1942'lerde falan Bulgaristan Çarı 3. Boris bile onu ziyarete gelmiş ve senin de biraz önce değindiğin Bulgaristan artık soylu ailesinin, kraliyet hanedanlığının bir hizmetkarı haline de gelmiş bu ziyaret sonrasında.
En ilk yaptığı kahinlik olarak senin az önce bahsettiklerinden bir olayı anlatıyor onun komşuları ve arkadaşları. Günümüzde bile hala hayatta kalanlar anlatıyor. Onlardan bir tanesi de şimdi bu komşulardan bir tanesinin kocası yine asker dediğin gibi ve kayıp. İlk yaptığı söylenen tahmini veya geleceği görmeyi anlatıyorum. Kayıp olan bir askeri var. Herkesinki geri dönerken onun kocası olan asker geri dönmüyor. Gidiyor ve baba Wanga'ya diyor ki ne zaman gelecek? Tarih var mı? İçine doğan bir şey var mı? O da bir gün veriyor ve o günün gece yarısında senin kocan evine varacak diyor sağ salim. Merak etme diyor. Herkes bekliyor ilk defa böyle bir şey söylediği için merak içinde. Ve o günün gece yarısında hatta bütün köy toplanmış bekliyormuşlar gelmesini. Adam gelmiyor. Dolayısıyla fasa fisafu bu deyip dağılıyorlar ve dağıldıktan da 25-30 dakika sonra adam kapıyı çalıyor ve eşine kavuşuyor. Orada bir patlıyor köyde onun ünvanı. Oradan yavaş yavaş dediğin gibi artık böyle kraliyet seviyesindeki insanlara kadar gidiyor. Bu senin bahsettiğin Boris de onu çok fazla savaşla ilgili tavsiye almak için bile ziyaret etmiş. O kadar da önem artmış yani baba Wanga'nın.
Yani tutarlı tahminleriyle beraber kitleleri peşinden sürüklemiş. Hatta bir tane hanımefendi şöyle demiş. Yıllar önce buraya geldiğimde Wanga'nın bana söyledikleri doğru çıktı. Annemin hastalığının tedavi edilemez olduğunu söylemişti. Haklıydı. Yeğenimin cinayete kurban gideceğini söyledi. Onun cansız bedenini tam da bize tarif ettiği yerde bulduk. Ne söylediyse kesinlikle inandım. Ona tapıyorum. O bir azize. İnsanların baba Wanga'yı koyduğu farklı bir nokta da var. Kendi dünyalarında. Bu hanımefendi onlardan biriymiş.
Böyle bir sürü hikaye bulunabiliyor. Diğer şehir efsanelerinden biri de Sovyet bilim adamlarının bütün bu ün yayılmaya başlandığında kendisini göğe araştırdığı ve yapılan işte araştırmalarla yayılan bilgi kendisinin %80, %75, %80 hatta bazı kaynaklarda 85 denen bir tahmini tutturma gibi bir rakama ulaştığını söylüyormuş göğe Sovyet bilim adamları zamanında. Tabii ki de bu çok yüksek bir oran yani böyle bir şey yaptıysa. Bir de kendisine soruyorlar yani bunu nasıl başarıyorsun yani nedir bunun kaynağı diye. İlginç bir röportajı var bunu bölüm sonunda önereceğim. Orada görebilir insanlar kendisinin direkt konuştuğu son zamanlarına ait. Kişinin hayatını diyor başından sonuna kadar akıl gözüyle görebiliyorum diye bir deyimi var bir yerde. Çok da fazla konuşmuyor zaten bu tarz şeylerde hani kısa kısa cümleler kuruyor. Flashlar halinde başından sonuna kadar kişinin hayatını akıl gözümüyle görebiliyorum diye bir söylemi de var kendisinin.
Şimdi tahmin tutarlılığından bahsettin sen insanların öngörülerinden. Fakat bahsettiğimiz Baba Wanga'nın herhangi yazılı bir metni yok. Ve çevresindeki insanların belki de tuttuğu Bulgarca yazılan bir şeyler var ve bunların doğru düzgün tercümeleri de yok. Aslında biraz kulaktan dolma ve efsaneleştirilme tarafı da var gibi geldi. Ben araştırdığımda hissettiğim kadarıyla. Çünkü baktığımız zaman 5079 yılına kadar yaptığı tahminler olduğundan bahsediliyor. Ki bu uzun bir yol ve bu kadar şeyi nerede biriktirmiş olabilir insanlar?
Evet, bu bilgiye ben de ulaştım. Genelde komşuları, arkadaşları, onu ziyaret edenlerin tuttuğu notlar var. Kendisi hiçbir zaman hiçbir şey yazmamış. Tabii görme engelli olduğunu da söyleyelim. Şöyle savunuyor insanlar bunu, bir sürü tahmin yaptığında, ki o tahminleri ben şöyle ayırdım Cihan. Tutturduğu söylenen tahminler.
Cons pros.
Aynen. Artılar ve eksiler. Sonra tutturduğu tahminler, tutturamadığı belli olan tahminler, bir de böyle açık küçük dediğin gibi 5000 yılına giden tahminler diye ayırdım. Onları sonra konuşuruz diye madde madde. Ama hı-hı, şimdi not tutan insanlar ve komşuları, arkadaşları da şey diyorlar. Çoğu sizin internette yayılan, onun tahmin ettiği dediğiniz şeyleri de biz hiçbir zaman hiç duymadık ağzından. Bunları nereden yayıyorsunuz bilmiyoruz gibi şeyler de var. Yani orada hı-hı, biraz bilgi kirliliği var kendisi hiç yazı yazmadığı için. Bir de şöyle ilginç bir şey de var. Onun yaşadığı yerde, Petrih diye bir yerde, son yaşadığı yerde, oranın adını da sokağını da Vanga Sokağı koymuşlar zaten. Kendi son yaşadığı evi de müzeye çevirmişler ve şu anda halka, evet, açık bir şekilde ziyaret edilebiliyormuş. Öyle de ilginç bir konuya da değinmek istedim. Hı-hı. Sonuçta merak edenler de gidip görebiliyor. Zaten Türkiye'ye de çok uzak olmayan bir yani, bölgeden bahsediyoruz.
Evet, Yunanistan sınırına yakın bir yerden bahsediyorsun, mütevazi evi. Benim dikkatimi çeken şey de hemen evin yanında bir tane kilise var. O kilisenin mesela kubbesi yok. İçinde altın, mihrap ve dua etmek için ayrı bir bölüm de yok. Hani sıra dışı bir yapı yapmışlar. İşte dönemin bilinen bir mimarı, Bulgar bir mimarı yapmış. Ve oraya gelenlerin, işte tabii ki Hristiyanların katkılarıyla karşılanıyormuş. Bu bir Ortodoks kilisesi, tahmin edeceğin gibi Bulgaristan
tarafı. Kendisinin yaptırdığı kiliseden mi bahsediyorsun? Bir kilise hayali varmış onun yaptırmak için.
Evet, evinin yanındaki kilise.
Okay.
Gayet böyle köy evi. Köy evinin yanında bayağı böyle değişik bir Ortodoks kilisesi var.
Ben de bir şeyler okudum ona dair. Eğer aynı kiliseyse yanında termal kaplıcıların da bulunduğu bir kilise diye ben okumuştum. Belki de aynı kilise olmayabilir ama kendisinin ölmeden önceki tek ve son isteği, yani direkt son anda ölmeden önce demek istemedim, hayatı boyunca tek istediği ve en çok sevdiği şey bir kilise yaptırmakmış. Onun o isteğine yanıt vermek için bina halk yani, ve o bahsettiğin mimar bir araya geliyorlar. Bir de şeyi sormuşlar kendisine. Bir senden sonra senin veliahtın olan bunları görecek, doğacak biri var mı madem geleceği görebiliyorsun diye. Kendisinin cevabı çok hoşuma gitti. Şöyle bir şey diyor bir röportajında. Bu başkasına verilecek bir el çantası değildir diye bir söylemi var. Yani o bakımdan hoşuma gitti. Bir de bu arada çok küfürbazmış. Kızdıranlar, yanlış sorular soranlar boşuna. Bazen biri geliyormuş hiç derdi olmayan meraktan. Karşısına oturuyormuş çevresindeki anlattıklarına göre. Bayağı küfür müfür.
Kıyamet diyorsun.
Dere tepe düz saydırıp adamları oradan daha söze girmeden kovuyormuş bildiği için onların söylenene göre bir derdin olmadığını. Benim niye vaktimi ve buradaki herkesin vaktini harcıyorsun diye. Çünkü hani sen şey diyordun ya diğer bölümlerde, dışarıda bir sürü sıra oluyor, bir hype oluyor, insanlar girmek için can atıyor diye, evet, mesela stüdyo olaylarında anlattığımız gibi. Hı-hı. Şimdi burada da öyle bir durum var. Baya baya evinin, küçük evinin dışında dediğin gibi aynen böyle bir durum oluşuyor. Bir de bu onun yardımcısı veya etrafında bulunan insanlardan bir tanesinin de şöyle bir hikayesi var. Senin gibi bir anekdot vermek açısından. Bir anne var. Onun kızı çok hasta ve Baba Vanga'ya gittiğinde bizzat bir doktoru, daha önce hiç görmediği bir doktorun ismini ve hastanenin ismini veriyor. Bu doktora götür kızını diyor. Doktora gidiyorlar ve doktor o kızın hastalığıyla ilgili bir dalda uzman olmadığı için benim alanım değil, bana niye geldin, şu insanlara git diyor. Onlar da diyor ki anlamıyorsun, sana gelmemi söylendi, sen bakacaksın kızı
seçilmiş
diyorlar. Zorluyorlar. Adamı zorluyorlar. Seçilmiş doktor. Ya uzun lafın kısası, doktor tedavi ediyor. Kız başarılı oluyor. Hayatta kalıyor. Doktorun röportajı var bununla ilgili bu arada. O da ilginçti izlemesi. Ve bu kızın annesi kızının hayatta kalmasını Baba Vanga'ya adadığı için Baba Vanga'nın son anına kadar onun en yakın yardımcısı ve de arkadaşı olarak hayatında yer edinmiş bu olaydan sonra. Ki kendisinin de röportajı yine var. Bunları kendi de anlatıyor işte. Dediğin gibi birazcık farklı yere koyuyorlar onu. Neredeyse bir azize gibi davranıldığı için ben bu kişinin yanında, bizde de bir mesela Mehdi Mezarcı var. Mesela onun da yanında hayatını adayıp geçirenler var yani. Okay. Örnek vermek gerekirse. Böyle de bir anekdotu paylaşmak istedim. Yani hayatını ona adayanlar da olmuş.
Hadi o zaman şeye başlayalım yavaştan. Tutanlar tutmayanlar.
Evet, 84-85 yaşında 1996'da göğüs kanserinden kendisi vefat ediyor. Cenazesini işte herkes diz çöküyor cenazesinde. Neredeyse tapma gibi dediğin bir ortamda bir cenazesi oluyor. Son sonuna da geriye ne bırakıyor? İşte senin de bahsettiğin gibi tahminleri bırakıyor. Ve bu tahminlerden istersen tutturduğu söylenen tahminlerden başlayalım, ne dersin?
Okey, olur. Başlıyorum o zaman. Korku, korku. Amerikalı kardeşlerim, çelik kuşların saldırısı sonrasında düşecek kurtlar ormanlık alanlarda uluyacaklar. Ve senin de tahmin ettiğin gibi, sevgili dinleyenin de tahmin edeceği gibi 9-11 olaylarıyla alakalı bir kehanet değil.
En meşhuru diyebilir miyiz hatta neredeyse? Nostradamus'ta da karşımıza çıkan.
Evet, yani sonuçta dünya tarihine yön veren bir olay olduğunu düşünürsek popüler dünyanın değişmesi, kesinlikle katılıyorum.
Bir diğeri de bunun kadar ses getiren 2004 Aralık zamanında Endonezya'da meydana gelen bu aşırı yüksek tsunami ve işte binlerce insanın öldüğü tsunami'nin ve depremin de tahminini yaptığı söyleniyor kendisinin. Onun dışında bir de Washington'da 2009'da Ocak'ta Afro-Amerikalı bir başkanı olacak ABD'nin. Washington'da daha doğrusu yemin edecek gibi bir tahmini de olmuş.
Diğer değinebileceğimiz belki de güncel en çarpıcı tahminlerden biri olan küresel ısınmayla ilgili olanı diyebiliriz. 1950'lerde kutuplarda buzulların eriyeceğini ve deniz suyu sıcaklığını artacağını söylemiş. Bu da gerçekten geleceği gören bir tahmin olarak düşünebiliriz. Çünkü 1950'lerde hiç dillendirilmeyen bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Senelere kadar.
Aynen. Hatta burada dipnot vereyim. Bu tahminleri konuşurken onu destekleyenlerin de savı hep şu: kendisi okul, internet, televizyon, bu tarz şeylere maruz kalmadan bu tahminleri yapıyor. Yani dışarıdan bir kaynağa da erişemeyen bir insan olarak bunları söylediğini söylüyorlar. Dolayısıyla global ısınma dediğin şey bugün bile çok teknik ve oldu mu olmadı mı, yalan mı doğru mu gibi saçma sapan tartışmalara açılan bir konu, karışık bir konu. O zamanın onu dillendirmesi tabii ki bugün uzayla ilgili yapılan tahminler kadar kaçık bir tahmindi aslında. Orada zamanın halkına göre. Onun dışında yerel bir örnek vereyim, dünyayı çok etkilemeyen ama bir kişiyi etkileyen. Zamanında çok ünlü Yugoslav bir şarkıcı varmış, Silvana diye. Bu şarkıcı o taraflara tura gittiğinde Baba Vanga'nın ününü duyduğu için uğruyor yanına onunla bir sohbet edebilmek için. Baba Vanga bu kişiyle sohbeti reddediyor ve kovuyor. Ve kovarken diyor ki şimdi burada durma, 3 ay sonra gel diyor. Kadın kapıdan çıkarken de bir saniye diyor, kadın bekliyor. 3 ay sonra da büyük ihtimalle gelemeyeceksin diyor ve kadını yolluyor. Kadın yaklaşık 2,5 ay sonra bir araba kazasında, ünlü bir şarkıcı, hayatını kaybediyor. O da böyle bir şehir efsanesi yerleşmiş başarılı tahminlerinden biri diye düşünülüyor. Benim çok ilginçime giden de 1952'de Stalin'in öleceğini söylüyor. Belli bir sebepten dolayı. Öldükten sonra da Baba Vanga'yı, ki bu çok zor bulunan bir bilgiydi benim için, Baba Vanga'yı bir süre hapiste tutmuşlar, biliyor musun?
Bunu hadi ya.
Için. Hapise girmiş bu kadın. Evet. Yani çok uzun bir süre değil. Öyle 7 gün, 10 gün gibi bir süre hapiste tutuyorlar. Bu işin içinde bir senin şeyin mi var diye. Ama sonra tabii salıyorlar kadını. çok uzun yıllarda yaşıyor zaten ondan sonra.
Ya diğer tutturduğu söylenen tahminleri işte Fukushima nükleer santrali kazası, Çernobil faciası, bir de Orta Doğu'da IŞİD'in doğuşu şeklinde notlar buldum ben. Ne kadar doğru yanlış.
Bende de onlara ek sadece bir tane daha var. O da Rus denizaltısı Kursk'in batışını tahmin ettiği, doğru yani başarılı bir şekilde tahmin ettiği söyleniyor. Onun dışında bende de notlar aynı yani. Bu IŞİD'le ilgili biraz şimdi tutturamadığı tahminleri geçerken oraya geçmek iyi olacak, IŞİD'le bağlayıp. Çünkü onun doğuşunu tahmin ettiği gibi bir şeyler var ama 2016'da Avrupa Müslüman cihatçılar tarafından işgal edilecek diyor. Ben öyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun?
Şeyi hatırlıyor musun? 2010'da 3. Dünya Savaşı'nın çıktığını ve 4 yıl sürdüğünü.
Ve hatta Rusya'nın kazandığını tahmin etmiş. Böyle bir şey de olmadı.
Ama o zaman Rus tarafında olduğu için belki motive etmesi
gerekiyor. Mecburen öyle bir şey söylemiş olabilir. Evet. Bu az önce bahsettiğim 2016 Müslüman işgalini de şuna yoranlar var. Tabii ki de öyle bir şey olmadı ama 2016'dan beri Avrupa'ya çok fazla Afgan ve Suriyeli göç oldu. O anlamda belki görmüştür diye çevirmeye çalışanlar var ama o açık açık işgal demiş.
Yani eğer Avrupa Türkiye'den başlıyorsa nüfus yoğunluğu arttı diyebiliriz yani.
Evet, biraz gecikmiş bir tahmin. 2018'de de Çin'in ABD'yi belli bir konuda geçip dünyanın süper gücü olacağını söylemiş. Tabii bu da biraz bak, tartışmaya açık.
Bu bayağı tartışmaya açık yani. Ucunda, ucunda diyelim.
Oldu olacak. Onun da biraz gecikmeli tahmin etmiş olabilir diyorsun.
2028'de yeni enerji kaynakları için insanlığın Venüs'e gideceğini tahmin etmiş kendisi.
Evet, o da belli bir şekilde en azından bildiğimiz kadarıyla olmayan bir başarılı.
Daha zavallı var. Bir diğer benim dikkatimi çeken, bilmiyorum senin notlarında var mı? 2043 senesinde İslam halifeliğinin ilan edileceği ve merkezinin Roma olacağı şeklinde bir tahmin.
Yani o daha geçmediği için tarihi biraz sonra konuşacağımız uçuk kaçık ileri tahminlere koymuştum. Öyle bir şeyler ben de gördüm de.
Evet.
Tabii ki onun olup olmadığını şu an bilmiyorum ama bitirecek olursam bu geçmişe dair başaramadığı tahminleri 2016-2017'de Avrupa'nın tamamen yok olacağını falan söylemiş. Öyle bir şey de yok yani şu anda düşünürsen.
Zaman kırılması olmuş belki.
Yani paralel evren falan belki başka yanlış bir dünyayı görmüş olabilir. Şimdi bak ileriye dönük söylediklerini burada kısaca bahsedelim ki ileride oldu olmadı geriye dönüp dinleyip ahanda gördün mü olmadı bunlar diye geriye sarıp dinleriz kendi bölümümüzü. 2023 mesela çok yakın bir tarih. 2023'te evet. Dünya yörüngesinde ufak bir kayma olacak ve buzlar eriyip sular her yeri basacak demiş kendisi.
Yani ihtimal dahilinde katılmakla birlikte. Buzullar eriyor çünkü.
Yani bu yörünge tarafı birazcık beni...
O bizi aşıyor evet.
Aşıyor aynen. O belki bir şey çarparsa falan olabilir.
Başka var mı böyle ilgi çekici geleceğe
yakın dair? Tarih olarak şey var. 2026'da işte senin bahsettiğine yakın Müslümanların Roma'ya saldırırken ABD'nin yeni bir silahı üzerinde deneyeceğini söylüyor. Hatta bir iklimle alakalı bir silah olduğunu iddia ediyor. Yani Müslümanlar Roma'ya kadar gelecekmiş. Roma'ya saldırırken ABD araya girmek için daha önce bizim bilmediğimiz bir silahı onların üzerinde kullanacak diye bir tahmini olmuş. Yakın tarih olarak 2026.
Notlarımıza devam ediyoruz. Sıradaki.
Valla sonrakiler akıl almaz yerleri gidiyor. Biraz böyle fantastik bilim kurgu podcastine döneceğiz.
Scientology 2080 diyorsun.
Scientology bunun yanında hak götüre yani masum kalır. Ya 2088'de saniyeler içinde yaşlanma hastalığı olacak. 2097'de de bunun çaresi bulunacak demiş. Şimdi bu da komik wow. Geldi bana. Çünkü şu anda vizyonda Night Shyamalan'ın Old diye bir filmi var şu an sinemalarda burada. Direkt bu bahsettiğimiz konuyu işleyen bir filmi var. Hadi saniyeler ya. İçinde yaşlanma filmi. Dedim acaba Night Shyamalan işi yoktu oturdu bizim gibi bunlara bakıp buradan mesinlendi senaryo.
Yani içerik arayan insanlar olduğu için onlar neden olmasın diye içimden geçmiyor değil.
Sonra böyle çok ileri gittiğimiz zaman bilmiyorum notlarında senin ne kadar var ama 2130'da su altında kolonileşmeyi insan başaracak diyor. Tamamen su altında yaşama geçeceğimizi söylemiş. Yani bu da bayağı uçuk kaçık zaten. 2167'de yeni bir din doğacak dedi. Bu biraz saçma bir tahmin Cihan'ım. Çünkü yeni dinler biliyorsun her 50 yılda bir doğuyor. Daha yeni Scientology'yi anlattık 50-60 yıl önce doğan.
Ama gerçek yani, bir dinden mi bahsediyor acaba?
Ya şimdi evet de gerçek
kime dini, göre diyorsun?
Aynen. Yani şimdi bilmiyorum. Belki de haklıdır kendisi. Ne diyelim.
Göremeyeceğimiz 2200... yıllar olduğu için.
Evet yani bu bahsettiğimiz yıllar çok kaçık yıllar. 2270'lerde yoktan enerji üretmeyi muhtemelen kara deliklerin sayesinde bulabileceğimizi söylemiş kendisi. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu uçuk kaçıklar az önce bölümde bahsettiğimiz komşuların, arkadaşların, yakınlarının dediği çok fazla kirlilik var internette. Bunların yarısını söylemedi dedikleri tam da bu tahminler aslında. Çünkü onlardan bir tanesinin söylemine göre kıyametle ilgili de çok konuşmayı sevmezmiş. Yani dünyanın sonu şöyle gelecek, dünyanın sonu böyle gelecek falan gibi şeyleri çok konuşmayı sevmezmiş.
Biliyorum ama söylemem.
Diye. Belki de. Belki de o karanlık yerlere gitmek istemedim mod olarak. Keyfi kaçmasın diye. Böyle yani işte kısaca toparlayayım. Asit yağmurları, yapay güneşlerin yapılması, beynimizin %34'üne kadar kullanabileceğimizin geldiği günler. Böyle şeyler tahmin etmiş. İnsanların organlarını yeniden üretmeyi başarabileceğini ve bunun da hayatımızı bayağı uzatacağını ve neredeyse ölümsüzleştireceğini söylemiş ki bu konuda çalışmalar var. Şu anda zaten o çok kaçık bir tahmin olmamış.
O dönemine dışında, göre belki.
O dönemine göre yine evet kaçık bir tahmin. Bir de işte senin az önce bahsettiğin bu Venüs olayları var. Onunla ilgili daha da fazla bir şeyler var burada. 2130 zamanı başka gezegenlerde artık multi-planet species dedikleri birçok gezegende bulunabilen bir dünya olacağımızı. Hatta bu kaçık şeyleri de şöyle bitireyim. Bir tane ki bu onu söyleyip söylemene emin değilim. Bir tanesinde şey diyor hani Mars'a insanlar yaşayacak, dünyada insanlar yaşayacak. Mars'takiler o kadar çok gelişecek ki dünyadakilerden bağımsızlığı kızını isteyecek gibi bir tahmin de var internet.
İnsanların kafasındaki en büyük soru sanıyorum 1996 yılında hayatını kaybeden Bulgar köylü kör bir kadın nasıl olur da geleceği bu denli okuyabilir? Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyin. Karşısındayız. Her zaman olduğu gibi karşımda Samet önerileriyle bizimle beraber.
Sen nasıl hissettin bilmiyorum veya nasıl bir yola başvurdun bilmiyorum ama araştırırken görsel olarak Baba Vanga ile ilgili böyle ayakları yere basan güzel şeyler, sağlam şeyler bulmak çok zordu benim için.
Evet.
Genelde böyle sağdan soldan toplama, garip garip yapımlar, videolar falan vardı. O yüzden o taraflara çok girmedim. Zaten evet, konunun evet. Kendisinden dolayı öyledir.
Ucu açık bir konu.
Evet ama bir tane 52 dakikalık bir yapım var ki bu yapım çok kaliteli bir yapım değil. O yüzden bana çok hitap etmedi. Yani yapımın kendisi anlamında, anlatım anlamında, bazı şeyleri böyle kesilmiş gibi anlatması anlamında çok keyifli olmasa da şu anlamda çok keyifliydi onu izlemesi Cihan'ım. Kaan Ünsal Alphan diye bir YouTube kullanıcısı bunu Türkçe'ye çevirmiş. Sanırım Rus yapımı falan olabilir veya Bulgar yapımı bir documentary gibi. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunu önermemin sebebi Baba Vanga'nın resim haricinde kendisinin konuştuğu, hareket ettiği, oturup kalktığı, insanları ağırladığı, cenazesinin görüntüleri, insanların önünde diz çöktüğü tabutu, bu tarz şeyleri görüntü olarak izleme anlamında çok değerli bir yapımdı benim için. Anlatılandan ziyade. Aslında neredeyse sesini kısıp görüntüleri sadece izlemek için bile değecek bir ilginç 52 dakikaydı. Orada çok fazla onun hayatının sonlarına doğru renkli renksiz bir sürü görüntü var. İzlemek çok ilginçti o anlamda kendisini. Bir de bizim seninle Spotify, YouTube ve Deezer'da oluşturduğumuz bir şarkı listemiz var insanların ve bizim dinlememiz için. Oraya biliyorsun benim de favori şarkıcılarımdan biri olan Halsey'nin yeni albümünden The Tradition adlı şarkıyı eklemek istiyorum. Kendisi yeni bir albüm çıkardı. Bir de belki seni şaşırtacak ama ikinci bir şarkı olarak da Son Feci Bisiklet'ten Teslim Tesellüm şarkısını eklemek istiyorum. Ve lafı da burada merakla sana bırakıyorum canım.
Evet, şaşırdım Halsey ve Son Feci Bisiklet tercihlerine. Bu arada Halsey'nin bebeğini ve Türk eşini tebrik ediyoruz bu vesileyle.
Kıskanarak.
O zaman ben de önerilerime geçiyorum. Önerilerime şöyle geçiyorum. Gelecek artık bugündür. Yakında her evde televizyon, telefon ve bilgisayar birleşecek. Bir yandan Louvre Müzesi'ni gezip bir yandan kadınların çamur güreşini izleyebileceğiz. Evden alışveriş yapıp Vietnam'dan birisiyle Mortal Kombat oynayabileceksiniz. Seçeneklerin sınırı yok. Bu 1996 yapımı Cable Guy filminde geçen bir anekdot. Onlar da bir nevi bir tahmincilik, bir kahincilik oynamışlar o senede ve ama hepsi tutulmuşlar. De gerçek olmuş. Evet.
Jim Carrey'i de ayrı bir severiz biliyorsun. Onu evet, da söyleyelim.
Kesinlikle Jim Carrey'i başka bir yere koyduğumuz doğru seninle. Ortak noktalarımızdan birisi daha. İlk önerim bu film. Diğer önerim de Baba Vanga'nın albüm kapağı fotoğrafı olduğu ve senin de şu an çok şaşıracağın Paradise Lost'un One Second albümünden Say Just Words şarkısını HKBU dinlencesi playlistine eklemek istiyorum.
Cihan, bölüm uzadı biliyorum, kapatıyoruz ama sen bunu söyleyince tüylerim diken diken oldu. Belki senin de bilmediğin bir şey söyleyeceğim sana. Uzun zaman önce İstanbul'da ilk defa vokallik yapmak istediğimde rock ve metal gruplarına bir gün bir stüdyoya girdiğimde bir grup beni denemek için Paradise Lost'tan Say Just Words'u söyletmişti. İlk defa bir stüdyoda bir mikrofonda söylediğim şarkıdır bu şarkı. İnanılmaz özel bir yeri var bende. Acayip yerlere götürdün beni şu anda. Geçmişe adeta yolculuk yaptım sayende. Ki albümü de seninle çok severek dinlemiştik zamanında. Çok özel bir öneri oldu benim için. Merak edenler için de Paradise Lost'un Say Just Words şarkısını kesinlikle ben de tavsiye ediyorum seninle beraber. Cihan'ım, güzel bir bölüm oldu diyelim. Benim klasik deyimimle. Bu kesinlikle. Bir sürü fantastik şeyler barındıran tahminlerle beraber. Ha bu arada şunu da söylemeden bitirmeyelim. Merak edenler için dünyanın ve evrenin sonu da 51. yüzyılda gelecekmiş. Onu da Baba Vanga'dan aldığımız mesajla iletelim insanlara ve böyle bölümümüze nokta koyalım.
Bizi yalnız bırakmadığın ve her zaman olduğu gibi bizimle beraber olduğun için sen dinleyene çok teşekkür ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi ya sonraki ya da önceki bölümlerin içerisinde kaybolmaya devam ediyoruz ve görüşmek üzere diyoruz.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.